Ayrım 24, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 241. Michael merakını gidermek için Giuliano hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Eğer babası Sicilya'da kalsaydı kendisi ya da Sonny onun yerinde olabilirdi. Tori ile nasıl tanıştın diye sordu Justina'ya. Kız gülerek ona 11 yaşımdayken aşık oldum dedi. Bu neredeyse 7 yıl önceydi ve Turi'nin kanun kaçağı olduğu ilk yıldı. Fakat Sicilya'da bizim küçük köyümüzde zaten ünlüydü. Küçük erkek kardeşim ve ben tarlada babamla çalışıyorduk. Ve bir gün babam bana bir paket banknot vererek anneme götürmemi söylemişti. Kardeşim ve ben budala çocuklardık ve paraları açıkta tuttuk. Elimizde bu kadar çok para olduğu için heyecanlıydık. İki karabinieri bizi yolda gördü ve ağlamamızı aldırmadan parayı elimizden aldı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, eve gitmeye korkmuştuk ve babama da dönememiştik. Sonra bu genç adam çalıların arasından çıktı. Çoğu Sicilyalı erkekten uzundu ve omuzları daha genişti. Savaş sırasında gördüğümüz Amerikan askerlerine benziyordu. Kolunun altında büyük bir silah taşıyordu. Yine de nazik kahverengi gözleri vardı, çok yakışıklıydı. ''Bize çocuklar bu güzel günden için ağlıyorsunuz ve sen genç bayan güzel görüntünü bozuyorsun, bu halinle seninle kim evlenmek isteyecek?'' dedi. Fakat gülüyordu ve görüntümüzün onu eğlendirdiği açıktı. Neler olduğunu anlattığımızda tekrar güldü. Karabinieri'ye karşı dikkatli olmamızı ve bunun bizim için erken edinilen iyi bir ders olduğunu söyledi. Sonra erkek kardeşime bir tomar para vererek annemize götürmemizi söyledi ve bana da babam için bir not verdi. Hala kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Yaşlandığınızda size neşe ve teselli verecek olan iki güzel çocuğa sitem etmeyin. Onlara verdiğim para kaybettiklerinden daha fazla. Ve şunu bilin, bugünden sonra siz ve çocuklarınız Giuliano'nun koruması altındasınız. Büyük harflerle yazdığı bu ismin çok mükemmel olduğunu düşündüm. İsmi aylarca rüyalarımda gördüm. Giuliano ismini oluşturan harfler gözümün önünden geçiyordu. Fakat onu bana sevdiren iyi bir şey yapmaktan aldığı zevkti. Bir başkasına yardım etmekten gerçekten azalıyordu. Asla değişmedi. Her zaman aynı memnuniyeti gördüm onda. Sanki vermekten çok kazanıyordu. Sicilya halkı bu yüzden onu seviyor. Hector Adonis yavaşça Portella della Ginestra'ya kadar dedi. Justina gözlerini indirdi ve şiddetle onu hala seviyorlar dedi. Michael çabucak fakat onunla tekrar nasıl karşılaştınız diye sordu. Justina büyük ağabeyim onun arkadaşıydı ve belki babam da çetenin üyesiydi bilemiyorum. Yalnızca ailem ve Turi'nin şefleri evlendiğimizi biliyorlardı. Turi tutuklanacağımdan korkarak herkese susması için yemin ettirdi. Masadakiler bu haberle şoke olmuştu. Justina elbisesinin içine uzandı ve küçük bir cüzdan çıkarttı. İçindeki krem rengi damgalı kalın kağıt dokümanları Michael'a uzattı. Fakat Hector Adonis onu aldı ve okudu. Sonra kıza gülümsedi. ''Yarın Amerika'da olacaksın. Turi'nin ailesine iyi haberleri söyleyebilir miyim?'' Justina kızardı. ''Her zaman evlenmeden hamile kaldığımı düşündüler.'' dedi. ''Daha değersiz olduğumu düşündüler. Evet, söyleyebilirsiniz.'' Michael, Turi saklanırken vasiyetnameyi hiç gördün mü ya da okudun mu diye sordu. Justina başını salladı. ''Hayır.'' dedi. ''Turi benimle bunu asla konuşmadı.'' Don Domenic'in yüzü karardı ve aynı zamanda meraklı göründü. Michael vasiyetnameyi duymuş diye düşündü fakat bir şey söylememişti. ''Kaç kişi biliyordu?'' Tabii ki Sicilya halkı değil, yalnızca Roma'daki hükümet üyeleri, Don Croce, Giuliano'nun ailesi ve eşkıyaların dar çemberi. Hector Adonis Don Domenic, Amerika'dan Justina güvende olduğuna dair haber gönderene kadar misafiriniz olmayı isteyebilir miyim? Sonra Giuliano'nun haberleri almasını ayarlayabilirim. Bir geceden fazla sürmeyeceğini sanıyorum dedi. Don Domenic güçlü bir sesle ''Şeref verirsiniz sevgili profesör, istediğiniz kadar kalın. Fakat şimdi hepimiz için yatma vakti. Genç senyoramız uzun seyahati için biraz uyumalı ve ben de geç vakitlere kalmak için çok yaşlıyım. Avanti!'' Ve onları gönderirken şefkatli bir kuş gibi el salladı. Sonra Hector Adonis'in koluna girerek onu yatak odasına götürürken kadın hizmetçilere seslenerek konuklarının dinlenmesi için gerekenleri yapmalarını istedi. Michael ertesi sabah uyandığında Justina gitmişti. Hector Adonis, Justina'dan Amerika'da güvende olduğuna dair mektubu beklerken iki gece kaldı. Mektupta bir yerde Adonis'i tatmin eden bir şifre kelime vardı ve ayrılacağı sabah Michael'dan özel bir görüşme istedi. Michael beklentinin gerilimiyle iki gün geçirmişti. Amerika'ya eve gideceği için tedirgindi. Peter Clemenza'nın Sonny'nin öldürülmesiyle ilgili anlattıkları, Michael'ın Turi Giuliano'nun tehlikede olduğu hissiyle dolmasına neden olmuştu. Beyninde iki adam birleşiyordu. Bir şekilde benzer görünüyorlardı ve her ikisi de fiziksel canlılığın ve gücün aynı hissine sahipti. Giuliano Michael'ın yaşındaydı ve adamın ünü ilgisini çekmişti. Sonunda yüz yüze gelecekleri düşüncesiyle gergindi. Babasının Giuliano'yu Amerika'ya getirtmekteki amacını merak etti. Michael Adonis ile sahile doğru yürüdü. Silahlı korumalar onları Vossia yani Lord'um diyerek selamladı. Hiçbiri Hector Adonis'in zarifçe giyinmiş küçük bedenine en ufak bir alay belirtisi göstermediler. Deniz motoru geri gelmişti ve Michael şimdi daha yakından küçük bir yat kadar büyük olduğunu görebiliyordu. İçindeki adamlar lupara ve makineli tüfeklerle silahlanmıştı. Haziran güneşi yakıyordu. Deniz çok mavi ve dingindi. Bu yüzden ışığı metalmiş gibi yansıtıyordu. Michael ve Hector Adonis iskelede iki iskemlede oturdular. ''Bu sabah ayrılmadan önce senin için son talimatlarım var.'' dedi yavaşça Hector Adonis. ''Giuliano için yapabileceğin en önemli şey.''
''Bütün kalbimle.'' dedi Michael.
''Giuliano'nun vasiyetnamesini Amerika'ya hemen babana göndermelisin.'' dedi Adonis. ''O nasıl kullanacağını bilecek. Don Croce ve Roma hükümetinin vasiyetin Amerika'da güvende olduğunu bildiğinden ve ona bir zarar vermeye cesaret edemeyeceğinden emin olacak.'' Böylece onun salimen gitmesine izin verecekler.
Michael yanında mı diye sordu. Küçük adam sinsice gülümsedi ve sonra güldü. Sende dedi.
Michael şaşırmıştı. Yanlış bilgilendirilmişsin dedi. Kimse bana bir şey vermedi. Evet verdiler dedi Hector Adonis. Michael'ın koluna dostça dokundu ve Michael onun parmaklarının ne kadar küçük ve zarif olduklarını fark etti. Bir çocuğunki gibiydiler. Giuliano'nun annesi Maria Lombardo onu sana verdi. Yalnızca o ve ben nerede olduğunu biliyoruz. Pişot da bile bilmiyor.
Michael'ın anlamadığını ifade eden bakışını gördü.
Siyah Meryem'de dedi Hector Adonis. Meryem'in kuşaklardır ailede olduğu ve değerli olduğu doğru. Bunu herkes bilir. Fakat Giuliano'da bir kopyası var. İçi boş. Vasiyetname çok ince bir kağıt üzerine yazıldı ve her sayfada Giuliano'nun imzası var. Son birkaç yıldır yazmasına yardım ettim. Ayrıca önemli resmi belgeler de var. Turi her zaman sonunun ne olabileceğini biliyordu ve hazırlıklı olmak istedi. Genç bir adam için mükemmel bir strateji zekası.
Michael güldü ve annesi de büyük bir oyuncu.
Bütün Sicilyalılar öyledir dedi Hector Adonis. Kimseye güvenmeyiz ve gerçeği herkesten gizleriz. Giuliano'nun babası kesinlikle güvenilirdir fakat boşboğazlık yapabilir. Pişot da çocukluğundan beri Giuliano'nun en hakiki arkadaşı. Stefan Andolini Carabinieri ile bir savaşta Giuliano'nun hayatını kurtardı. Fakat adamlar zamanla ya da işkence altında değişebilir. Bu yüzden bilmemeleri en iyisi.
Fakat sana güvendi dedi Michael.
Ben kutsanmışım dedi Hector Adonis alçak gönüllülükle. Fakat Giuliano'nun ne kadar zekice davrandığını görebiliyor musun? Vasiyet konusunda yalnızca bana güveniyor ve yaşamı ile ilgili yalnızca Pişotta'ya. Başarısız olması için ikimizin birden ona ihanet etmesi gerekiyor.
17. Bölüm. Michael Corleone ve Hector Adonis villaya doğru dönerek bir limon ağacının altında Peter Clemenza ile birlikte oturdular. Michael vasiyetnameyi okumak için sabırsızlanıyordu. Fakat Hector Adonis Andolini'nin kendisini Montelepre'ye geri götüreceğini söylemişti. Ayrıca Andolini'nin yeni bir mesaj getirip getirmeyeceğini görmek için de beklemeliydi. Bir saat geçti. Hector Adonis saatine baktı, yüzü endişeliydi. Michael muhtemelen arabası bozulmuştur. Fiyat kötü durumda dedi.
Hector Adonis başını salladı. Stefan Andolini bir katil kalbine sahip fakat çok dakik ve güvenilirdir. Şimdiden bir saat geciktiğine göre korkarım bir şeyler yanlış gitmiş olmalı.
Ben hava kararıp sokağa çıkma yasağı başlamadan önce Montelebre'de olmalıyım. Peter Clemenza, kardeşim size arabasıyla bir sürücü verir dedi. Adonis bunu bir an düşündü. Hayır dedi, bekleyeceğim, onu görmem gerek. Michael, vasiyetnameyi okumamızın bir sakıncası var mı diye sordu ve devam etti. Heykel nasıl açılıyor? Hector Adonis, tabii okuyabilirsiniz dedi. Açılması için bir iğnesi yok. Sert tahtaya oyulmuş. Turi kağıtları koyduktan sonra başı tekrar lehimlendi. Basitçe kafasını kesin. Eğer okumada zorluk çekerseniz size yardım etmekten memnun olurum. Uşaklardan biriyle haber gönderin. Michael ve Peter Clemenza yukarı Michael'ın odasına çıktılar. Heykel hala Michael'ın ceketindeydi, onu tümüyle unutmuştu. Çıkarttığında iki adam siyah bakire Meryem'e gözlerini diktiler. İfadesi tam olarak hemen hemen Sicilya'daki bütün yoksul evlerinde bulunan beyaz Meryem'inki gibi olsa da hatları kesinlikle Afrikalıydı. Michael elinde çevirdi, çok ağırdı. İçinin boş olduğunu tahmin edemezdiniz. Peter Clemenza kapıya gitti ve hizmetçilerden birine seslendi. Kadın mutfak satırı ile göründü. Bir an odaya baktı ve Clemenza'ya uzattı. Clemenza'ya kapıyı kapatarak kadının meraklı bakışlarını dışarıda bıraktı. Michael siyah Meryem'i ağır tahta şifon yer üstünde tuttu. Bir eliyle heykelin alt kısmından tutarken diğeri heykelin başının üstündeydi. Clemenza satırı dikkatle Meryem'in boynuna koydu. Cüsseli kolunu kaldırdı ve çabuk güçlü bir darbeyle kafayı kesti ve odanın diğer köşesine uçurdu. Kağıt demeti bir parça yumuşak gri deri ile boyundaki boşluğa tutturulmuştu. Clemenza tam lehimlendiği dikiş yerinden vurmuştu. Aksi halde satır sert zeytin ağacını asla kesemezdi. Satırı masaya bıraktı ve kağıtları başsız heykelden çekip çıkarttı. Deri sırımı gevşetti ve kağıtları masaya yaydı. Yaklaşık 15 soğan derisi kağıt destesi siyah mürekkeple el yazısı ile kaplanmıştı. Her sayfanın altı Giuliano tarafından kralların dikkatsiz çiziktirmesi ile imzalanmıştı. Ayrıca resmi hükümet mühürlü dokümanlar, hükümet antepli mektuplar ve noter mührü taşıyan ifadeler vardı. Bükülen kağıtlar bulundukları yerin şeklini almışlardı. Michael onları masada düz tutmak için heykelin iki parçasını ve satırı kullandı. Sonra törensel bir şekilde masadaki testiden iki kadeh şarap doldurdu ve birini Clemenza'ya uzattı. Bitirmeleri iki saatlerini almıştı. Turi Giuliano gibi bu kadar genç, bu kadar idealist birinin bu ihanetleri yaşamış olmasına inanamamıştı. Michael Giuliano'nun kendi misyonuna sadık kalmayı sürdürebilmek için kişisel kurnazlığını, kendi entrika gücünü beslemesini hayal edebilecek kadar iyi tanıyordu dünyayı. Michael'ı bir özdeşlik duygusu kapladı ve Giuliano'yu kaçırma konusunda kararlılığı arttı. Onu Giuliano'nun son 7 yıldaki hikayesini anlatan günlüğünden çok Roma'daki Hristiyan Demokrat hükümeti kesinlikle yıkacak dokümanlar etkilemişti. Bu güçlü adamlar nasıl bu kadar aptal olabiliyorlar diye düşündü. Kardinal tarafından imzalanmış bir not, Adalet Bakanı tarafından Don Croce'ye Ginestra'daki gösteriyi ezmek için ne yapabileceğini soran bir mektup. Sonraki olayların ışığında lanetlenmiş bir sürü şey. Her biri tek başına yeterince masumdu. Bir araya getirildiklerinde piramitler kadar görkemli kanıtlar yığını oluşturuyorlardı. Prens Olorta'dan Giuliano'ya süslü komplimanlarla yazılmış bir mektup vardı. Mektupta prens Roma'daki Hristiyan Demokrat hükümetin yüksek mevkilerinde bulunanların ondan istediklerini yapması koşuluyla Giuliano'nun bağışlanması için her şeyi yapacakları konusunda kendisine güvence verdiklerini belirtiyordu. Prens Olorta mektupta Roma'daki Adalet Bakanı'ndan tam bir anlayış gördüğünü ileri sürüyordu. Giuliano'yu yakalamak için Carabinieri'nin yüksek rütbeli memurları tarafından hazırlanan operasyon planlarının kopyaları da vardı. Planlar alınan yardımlar karşılığında Giuliano'ya teslim edilmişti. Giuliano'yu yakalamak istememelerinde merak edecek bir şey yok dedi Michael. Bu kağıtlar da hepsini havaya uçurabilir. Peter Clemenza bunları hemen Tunus'a götürüyorum. Yarın geceye kadar babanın kasasında olacak dedi. Başsız Meryem'i aldı ve kağıtları tekrar içine koydu, heykeli cebine yerleştirdi ve Michael'a gitmek için hazırlanayım. Şimdi çıkarsam yarın sabaha ancak dönerim dedi. Villadan çıktılar. Clemenza satırı mutfağa, kuşkuyla kan izi arayarak bakan yaşlı kadına uzattı. Sahile doğru yürürken Hector Adonis'in hala beklediğini görerek şaşırdılar. Stefan Andolini ortada yoktu. Küçük adam kravatını gevşetmiş, ceketini çıkartmıştı. Limon ağacının gölgesinde olmasına rağmen parlak beyaz gömleği terden donuklaşmıştı. Biraz sarhoştu da, bahçe masasındaki büyük şarap sürahisi boştu. Michael ve Peter Clemenza'yı umutsuzlukla selamladı. Son kalleşlikler başlıyor. Andolini 3 saat geç kaldı. Montelepre ve Palermo'ya gitmeliyim. Giuliano'ya mesaj göndermeliyim dedi. Peter Clemenza zorlama bir neşeyle, profesör, arabası bozulmuş olabilir ya da bazı acil işler geciktirmiş olabilir. Burada güvende olduğunuzu ve bekleyeceğinizi biliyor. Eğer bugün gelmezse bizimle bir gece daha kalın dedi. Fakat Hector Adonis omurdanmayı sürdürdü. Her şey kötü gidecek, her şey kötü gidecek ve gitmek için onlardan yardım istedi. Clemenza iki adama Alfa Romeo'lardan birini alarak Hector Adonis'i hızla Palermo'ya bırakmalarını emretti. Arabayı akşam olmadan geri getirmelerini söylemeyi de ihmal etmemişti. Hector Adonis'in arabaya binmesine yardım ederken endişelenmemesini söylediler. Vasiyetname 24 saat içinde Amerika'ya varacak ve Giuliano güvende olacaktı. Araba kapıdan çıktığında Michael Clemenza ile birlikte sahile yürüdü ve o motora binip Afrika'ya doğru yola çıkana kadar izledi. Sabah dönmüş olacağım diye bağırdı Peter Clemenza. Bu arada Michael eğer Giuliano ortaya çıkmayı seçerse ne olacağını merak ediyordu. Akşam yemeği yerken iki kadın ona hizmet etti. Daha sonra villa arazisinin çevresindeki korumalar tarafından döndürülene kadar sahil boyunca yürüdü. Karanlık basmadan birkaç dakika önceydi ve Akdeniz en koyu kadifemsi mavi rengindeydi. Ufkun ötesinden Afrika kıtasındaki vahşi çiçeklerin ve hayvanların parfümünün kokusunu alabiliyordu. Su tarafında böceklerin vınlamaları yoktu. Bu yaratıklar gür bitkilere, iç kısımların dumanlı sıcak havasına ihtiyaç duyuyorlardı. Sanki gürültülü bir makinenin çalışması durmuştu. Sahilde huzuru ve Sicilya gecesinin güzelliğini içinde hissederek düşündü. Karanlıkta korkuyla seyahat eden diğerleri için acıma hissiyle doldu. Dağlardaki Giuliano, özel kırmızı çerçeveli geçiş izinin kırılgan kalkanı ile düşman atlarda dolaşan Pişot'ta, Sicilya'nın tozlu yollarında birbirlerini arayan Profesör Adonis ile Stefan Andolini, mavi siyah denizde Tunus'a giden Peter Clemenza ve akşam yemeğinde görünmeyen Don Domenic Clemenza. Hepsi Sicilya gecesindeki gölgelerdi. Sahnede tekrar göründüklerinde Turi Giuliano'nun kaderi, yaşam ya da ölüm belirlenmiş olacaktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 251.